Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemi başladı. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi sizlere Aslı Yıkılmaz ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımızla birlikteyiz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl. Hoş geldiniz değerli hocam.
Hoş bulduk, sağ olun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Didem Koca. Siz de hoş geldiniz değerli hocam.
Teşekkürler.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konu başlığımız teknoloji, inovasyon ve kalkınma ilişkisi. Bu başlık altında birçok sorunun yanıtını arayacağız. Teknoloji, inovasyon ve kalkınma arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Türkiye'nin teknoloji politikaları neler ve neden önemli? Son yıllarda konuşulan dijitalleşme çalışma hayatını nasıl etkileyecek başlıkları çerçevesinde konuşacağız. Didem Hanım, sizinle başlayalım efendim konumuza. İnovasyon sözcüğünü aslında ülkemiz tarafından yeni bir kavram, gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için. Ne demek? Kapsam alanına girelim mi öncelikle? Nedir değerli hocam kapsamı ve amacı?
İnovasyon aslında Ar-Ge ile işte teknolojiyle birlikte eşdeğer kullanılan bir kavram ve oldukça ülkeler bazında, ülke ekonomileri açısından oldukça önemli kavramlar. Yani ayrı ayrı aslında değerlendirecek olursak, işte inovasyonda, Ar-Ge'de ve teknolojik gelişmede birbirlerini tetikleyen unsurlar aslında. Bakıldığında işte hem inovasyonun, hem Ar-Ge'nin, hem teknolojik gelişmelerin dünya ekonomisinde işte bilim, teknoloji, inovasyon temelli bu anlamda büyüme stratejilerine dayanan ülkelerin diğer ülkelerle kıyaslandığında daha fazla sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye sahip oldukları ve gelişmiş ülke statülerinde o grup arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Nitekim hem inovasyon hem teknoloji ülkelerin rekabet edebilmeleri açısından da oldukça önemli. Bu anlamda özellikle 2017 yılında, tabii bu her yıl yayınlanıyor ama en son yayınlanan rapor, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Raporu özellikle. Burada inovasyonun esas alındığı, inovasyona esas alan bu temelde yoluna devam eden ülkelerin diğer ülkelere kıyasla daha fazla rekabetçi oldukları ve daha fazla sürdürülebilir bir ekonomik büyümeye sahip olduklarını söyleyebiliriz. Tabii bu endekste aslında sadece inovasyon ya da teknoloji ya da Ar-Ge değil, bir sürü önemli faktörleri de içerisinde alıyor küresel rekabet gücü endeksi. Mesela bunun içerisinde o ülkenin kurumsal yapısı, altyapısı, makroekonomik yönü, sağlık, eğitim, yüksek öğrenim, iş gücü piyasasının ne kadar verimli olduğu ya da piyasa büyüklüğü, iş çeşitliliği, finansal piyasaların ne düzeyde gelişmiş olduğu gibi bir takım önemli faktörleri de beraberinde getiriyor bu küresel rekabet gücü endeksi hesaplanırken. Diğer yandan küresel rekabette öne çıkabilmek için ya da o liderliği koruyabilmek için, üst sıralarda olan ülkeler açısından o liderliği koruyabilmek için bu bahsettiğimiz faktörlerin aslında ayrı ayrı hepsine bir önem vermek gerekiyor. Tabii en önemlisi de teknolojik altyapısının geliştirilmesi, buna uygun iş gücü piyasasının da buna uygun olması, eğitimin, sağlığın, işte yüksek öğrenimin, kurumsal altyapının, hani dedik ya hepsinin birbiriyle eşdeğer olması, birbiriyle ilişkili olması bu anlamda önemli. Tabii teknolojinin günümüzde uluslararası rekabet alanındaki rolü sadece yani inanılmaz derecede belirleyici bir rol haline gelmiştir ki Türkiye ülkelerin sınıflandırılmasında özellikle teknoloji üreten ülkeler ve teknolojiyi tüketen ülkeler, kullanan ülkeler şeklinde ya da üretmeyen ülkeler şeklinde bir ayrıma tabi tutulduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada hem ülke bazında hem ülkelerdeki faaliyet gösteren firmalar bazında hızlı değişen bu konjonktür bazında hem teknolojik hem ekonomik hem işte siyasi şartlar anlamında uluslararası rekabette güçlü kalabilmek için ve ekonomik kriz anlamında ekonomik krizlere karşı da en uygun stratejiyi belirlemek anlamında oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii az önce şeyden bahsettik, teknoloji üreten işte tüketen ülkeler, işte teknoloji kapasitesi düşük ve bu anlamda gösterilen çabaların yetersiz kaldığı ve gelişmekte olan ülkelerin ise teknolojik bağımlılık içerisinde olduğundan bahsettik aslında. Burada maalesef ki Türkiye'yi de bu kategori içerisinde yer vermemiz gerekiyor. Çünkü bu anlamda Türkiye'nin hem Ar-Ge hem Ar-Ge çalışmaları hem teknolojik üretimleri anlamında istenilen düzeylerde maalesef olmadığını
yolun başındayız.
Tabii. Evet, tabii yani bunu mesela hesaplarken genelde ülke karşılaştırmalarında işte örnek veriyoruz, işte Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı, yani gayri safi milli hasıla içerisindeki payı önemli. Çünkü bu hem ne kadar hani hangi ürünü ürettiğinizi belirliyor. İşte hani teknolojik ürün ihracatı sınıflandırması yaparken düşük teknoloji, orta ve yüksek teknolojik ürünler sınıflandırması yapılır. İhracat içerisindeki teknoloji ürünlerin payı anlamda hani nasıl, ne kadar yani bir ekonomik güce sahip olduğunuzda belirlemesi açısından bu da yani diyelim Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı düşükse işte düşük teknoloji ürün üretir ve bunu ihracat olarak yaparsınız, ama biraz arttırdığınızda orta teknoloji ama yüksek yaptığınızda yüksek teknoloji ürün üretirsiniz. Yani şu anda Türkiye'nin işte Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı %1 seviyelerinde. Hani biz bunu da daha yeni diyelim, hı hı, yaptık geçmiş dönemlerde. Çok düşük rakamlardı ama halen işte Türkiye'deki yüksek teknoloji ürünlerin ihracat içerisindeki payı halen %3-4 seviyesinde. Yani bu düşük Ar-Ge milli gelir oranıyla da birebir ilgili. Eğer şeyde bakarsak mesela işte mesela Almanya'nın işte Ar-Ge'siyle ya da işte yüksek teknoloji ürünler arasındaki ilişkiye baktığımızda ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı %2.7, yani yüzde kabaca 3 desek yüksek teknoloji ürünlerin payı gerçekten çok daha fazla ya da gayri safi milli hasılasıyla da birebir ilgili. Yani işte Amerika Birleşik Devletleri'nin 19 trilyon, 20 trilyon gayri safi milli hasılası var. İşte %2.7 oranında, %3 oranında Ar-Ge kaynak ayırıyor. Ortalama yani belki 500 milyar dolar bir Ar-Ge bütçesi var. Yani bugün birçok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha fazla Ar-Ge'ye kaynak ayırıyor ve bu ayrılan kaynakta bir şekilde hem teknolojik ürünlerin payı anlamda yani bir şey veriyor bize, bir sonuç veriyor, hem de gayri safi milli hasıl anlamda. Hani Ar-Ge bu anlamda önemli. İşte Amerika Birleşik Devletleri 2.7, Türkiye %1, işte diyelim Çin 2'ye doğru gidiyor, işte kuzey ülkeleri ya da İsrail daha fazla, ama bu şeye de yansıyor yani hem üretim teknolojilerine, belli teknolojilerdeki işte dünyadaki üstünlüklerine, rekabetçilik oranlarına, işte küresel rekabetteki o sıralanmalarına da bir şekilde yansıdığını görebiliyoruz.
Tabii bir de yüksek kaliteli ürünleri ihraç edebilmesi de diğer ülkeler anlamında rekabetçi üstünlükleri de artı bir katarak devam ediyor. Tabii diğer yandan bu hem işte teknolojik gelişim hem Ar-Ge'ye ayrılan payın artması anlamında özellikle ülkelerin de bir takım bu anlamda bilinçli çabaları, bilinçli politikalarına ihtiyaç var. Ya da bu anlamda belki de bir zihinsel dönüşüm yapısının gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü bu anlamda eğer uygulanan politika ve stratejiler bazında yani zihinsel dönüşüm anlamında pek çok ortak noktadan bahsedebiliriz aslında. Örneğin işte teknolojinin bilime dayalı olarak gerçekleşmesi ve gelişen teknolojinin bu anlamda yeni bilim alanlarının ortaya çıkarması ve diğeri de yani bu radyo bu programda daha sıkla bahsedeceğimiz teknolojik ilerlemenin aslında diğer bir şeyi de bölümü de daha doğrusu getirdiği en önemli belki de özellik nitelikli iş gücünü ortaya çıkarması. Yani bunu aslında zorunlu kılıyor bu dönüşüm. Bu anlamda bu zihinsel dönüşüm yapısında beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Diğer yandan tabii bu bahsettiğimiz politikaları, stratejileri uygulamaya başlamış, bunun başarılarını da artık, bunun meyvelerini de toplamış ülkeler olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç maddede bunun başarılı ülkelerin politikalarına bakacak olursak ne anlamda bu ülkelere fayda sağlamış ya da hangi ortamların yaratılmasıyla birlikte söz konusu bu gelişimlerin ortaya çıkması sağlanabilir. Özellikle etkin bir rekabet ortamı, bundan bahsettik, rekabet ortamının sağlanması, işte bilimsel teknolojik Ar-Ge'ye önem verilmesi, bu anlamda tabii finansmanın da sağlanması önemli, devlet tarafından gerekli teşviklerin verilmesi ya da fonların kurulması bu anlamda önemli. Diğer yandan iş gücünün niteliği dediğimiz işte beşeri sermayeye olan yatırımların hızla arttırılması. Diğer taraftan üniversiteler, işte araştırma üniversiteleri, aslında burada üniversiteden bahsettiğimiz o dönüşümle birlikte değişen dördüncü nesil üniversite. Hem araştırma yapan hem işte teknoloji üreten, Ar-Ge yapan üniversiteler anlamında dördüncü nesil üniversitelerin ortaya çıkması ve bu üniversitelerin de özel sektörle Ar-Ge süreci arasında bir işbirliğinin söz konusu olması. Diğer yandan söylediğimiz gibi etkin bir teşvik sisteminin olması, ileri teknoloji anlamda yeni birimlerin kurulması. Belki Türkiye'de de bunu ileri dönemde göreceğiz. Teknolojinin artık dijitalleşmenin ya da işte sanayi 4.0'ın artık sadece büyük firmalarda değil işte KOBİ'lerde de artık kullanılmaya başlamasıyla birlikte belki de yeni birimlerin kurulması, bununla ilgili daha fazla birimlerin kurulması belki mümkün olabilir. Şayet şey de var zaten, Cumhurbaşkanlığında kurulmuş bir dijital dönüşüm ofisi de var. Bununla ilgili ileriki dönemlerde ben daha fazla politika yapıcılar anlamında daha fazla kurumların kurulacağı düşüncesindeyim. Türkiye'nin şu andaki teknoloji seyrini, hikayesini anlatmadan önce aslında biraz da arka planına bakmak lazım. Bu dönüşüm nasıl yaşandı diye. Daha doğrusu Türkiye'nin teknoloji politikası var mı? Tabii ki var. Özellikle 60 yılında işte TÜBİTAK'ın kurulmasıyla birlikte uygulanmaya başlamış önemli adımların atıldığını görüyoruz. Bunun yanında Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun, BTYK'nın kurulması yine önemli bir adım ama burada hem TÜBİTAK hem işte BTYK'nın kurulması önemli gelişme olarak görüyoruz ama burada yayınladıkları işte belgeler, işte kalkınma planlarının hedefleri, önemli hedefler var ama önemli ölçüde bunların gerçekleşmediğini söyleyebiliyoruz. Özellikle 2000'lerden başlayana kadar kalkınma planlarında teknolojinin ele alınışına bakıldığı zaman, örneğin işte 8. plan kalkınma planında 2001-2005 yılını kapsayan, burada Ar-Ge'ye yönelik özellikle devlet yatırımlarının artırılması gerektiğine dair belirli hedefler konulmuş ve burada teknoparkların destekleneceği belirtilmiş. Yani 8. kalkınma planında teknoparkların destekleneceği belirtilmiş ama biz günümüzde ne kadar yaygınlaştığını aslında görüyoruz teknoparkların ve faaliyetlerinin genişlediğini, Ar-Ge anlamda faaliyetlerinin genişlediğini görüyoruz. Bu teknoparkların dünyadaki gelişimine bakıldığında aslında ilk olarak Silikon Vadisi hepimizin bildiği ilk teknopark olarak Amerika'da kurulmuş ve 1950'lerde kurulmuş. Biz tabii ikinci ülkede İngiltere'de 70 yıllarında kurulmuş. Türkiye'deki gelişimi de 80'li yıllarda olmuş. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Ticaret Odası'yla etkileşimli olarak bir 85 yılında bir teknopark faaliyete geçirmiş ama dediğim gibi ancak günümüzde biz çok detaylı olarak biliyoruz teknoparkları ve her geçen günde bunun hem sayısı artıyor hem teknoparkların yaptıkları faaliyetler her yerde okuyoruz, görüyoruz bunları. Diğer yandan Türkiye'nin işte bir teknoloji politikasının olmasının gereklerinden bir tanesi de şu anda içinde yaşadığımız durum. Nedir bu? İşte bilgi ekonomisi toplumundan artık uzaklaştık. Yani uzaklaşmadık aslında onunla birlikte bir üst kademeye bir geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Bu da dijital bir dünya, dijital dönüşüm dediğimiz ve dördüncü boyut sanayi yaklaşımı. Yani teknolojinin, işte bilginin aslında işte siber fiziksel sistemlerle desteklendiği akıllı fabrikaların, diğer yandan karanlık fabrika olarak adlandırılıyor. Sadece makinelerin olduğu ve işçilere hiçbir zaman ihtiyaç duyulmayacağı, o yüzden karanlık olarak nitelendiriliyor zaten. İşte akıllı fabrika olarak nitelendiren yeni fabrikaların hayata geçirileceği, işte 3D, 3 boyutlu yazılımların, baskı makinelerinin ortaya çıkacağı, nesnelerin internetinin şu an hali hazırda zaten kullandığımız şeyler. Dolayısıyla bu dalga günümüzde hayli hızlı bir şekilde yayılıyor aslında. Türkiye'de de aslında bu hızlı yayılım diğer ülkelere nazaran biraz daha yavaş olsa da önemli bir farkındalık dönüşümü gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu sanayi 4.0 nedir? Bunun dönüşümü nasıl olmuştur? Belki buna değinmekte fayda var. Sanayide teknolojik ilerleme, işte dördüncü sanayi dalgası. İlk başta işte birinci sanayi devrimi dediğimiz 18. yüzyıldaki fabrikalarda buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmaya başlanması. Diğer tarafta ikinci adım 20. yüzyılda başlayan elektrik enerjisi ve seri üretim bantlarının ortaya çıkması. Üçüncü üretim 70'lerden itibaren ele aldığımız elektronik ve bilgi teknolojileri ve bu sayede otomasyonun artık sanayide yoğun olarak kullanılmaya başlandığı bir dönem. Ve dördüncüsü sanayi 4.0, az önce de söylediğim gibi siber fiziksel sistemler, işte dinamik veri işleme, değer zincirlerinin uçtuğunca bağlandığı gibi. Dördüncü sanayi evresine de aslında içinde yaşadığımız dönem olarak bizler de tanıklık ediyoruz. Tabii bu sanayi 4.0 dediğimiz kavramın hem diğer ülkelere hem Türkiye'ye bir takım hem artıları hem eksileri söz konusu. Burada Türkiye bazında değerlendirecek olursak Türkiye için ne gibi bir zorlukları söz konusu? Belki ilk başta yapısal zorluklar ön plana çıkıyor. İşte ihracat için ithalata yüksek bağımlılığın söz konusu olduğu bir ülke Türkiye. Diğer yanda katma değerli ürünlerin toplam içindeki payının oldukça düşük olması ve buna Ar-Ge alanında da yapılan işte yatırımların çok düşük olduğunu söyleyebiliriz ve teknoloji kullanılan ürünlerin payının ihracatta ileri teknoloji kullanılan ürünlerin payının yaklaşık %4 düzeyinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu oran oldukça düşük. Dolayısıyla bu oranın yükseltilmesi gerekiyor.
Yani o Endüstri 4 ya da işte yani farklı isimlendirmeler de var. Yani bu ülkelerdeki sanayi ürünlerinin ya da yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat içerisindeki payı işte Almanya'da %18, Güney Kore'de %23-24, yani AB ortalaması biraz da 20'nin altında. Dolayısıyla yani Endüstri 4.0, Sanayi 4.0, yani farklı isimler var ama bu ülkeler gerçekten diyelim sanayi tamamlamış ya da işte teknolojik ürünler üretebilen, yüksek teknoloji ürünlerin üretiminde, işte ihracatında öncü ülkeler olması açısından yani bu isimlendirme konusunda da açıkçası şey var, tartışmalar var yani. Yani
hepsi aynı kapıya çıkmıyor mu ama?
Yani şöyle bilmiyorum, yani çıkıyor mu çıkmıyor mu ama şey var yani, yani diyelim halen işte 2'deyken işte 1'den 4'ten bahsediyorsun ya da
mümkün
işte
mümkün mü 2'den 4'e sıçramak?
Yani şöyle yani birçok diyelim sorunlarla belki gelirsiniz oraya. Çünkü yani biraz ekonomiyle ilgili, üretimle ilgili bazı şeyler gerçekten belli aşamalardan geçmeniz gerekiyor. Yani belli işte ekonomik yapınızın ona uygun olması gerekiyor. Yani yani şeyi biliyoruz mesela Türkiye diyelim bu dışa açık bir ekonomi olma kararını verdiğinde 24 Ocak 1980'de hani bir ihtiyaç vardı. Ne vardı? İşte 70'li yıllarda artık bu ekonomik kapalı ekonomi, ithal ikameci ekonomiyle bir yere varılamayacağı, işte bir hantal bir ekonominin oluştuğu. Dolayısıyla yani hem kendimiz için işte üretmemiz lazım hem de üretimin büyük bir kısmını, işte fazla kısmını ihracat olarak gerçekleştirip oradan diyelim para kazanıp tekrar ne yapmamız lazım? Bunu sermaye olarak üretime aktarıp yani hani ihracatın evet yani ekonomik büyümeye katkı yapması. Dolayısıyla bir taraftan dışa açık bir ekonomi ihracat yapıyorsunuz. Bir taraftan işte rekabeti öğreniyorsunuz. İşte ürünlerinizin çeşitliğini artırıyorsunuz. Farklı ülkelere farklı ürünler satıyorsunuz. Yani hani ürün çeşitliği, ülke çeşitliği, dünyayı tanıyorsunuz. Bir taraftan da tabii işte 80'li yıllardan sonra yani dışarıya açık olduğunuzda sermayeyi de ya da hani ürünler dışarıya açık, paranın da, bankaların da, sermayenin de dışa açık olması lazım. Sonuçta bir ihracat yaptığınızda para geliyor. Yani paranın rahatça gelmesi gerekiyor. Üretim, bu malları üretip ihracat yapmanız için dışarıdan ithalat yapmanız lazım. Bir ithalatın da serbest olması gerekiyor ve bunun sonucu olarak da para giriş çıkışının serbest olması gerekiyor. Yani reel anlamda, üretim anlamda serbestleşme, parasal anlamda da serbestleşme ve hani 80'li yıllardan bugüne geldiğimizde iyi ki de yapmışız. Yani o işte ihracatı öğrenmişiz. Uluslararası piyasalarla diyelim entegre olmuşuz ya da yani diğer ülkelerle ilişkilerde, ticarette ne yapıyoruz? En azından bir geçmişimiz var. Yani işte uluslararası piyasalar açıldığımızda acaba ekonomimiz ne olur? Hani belli, belki herkesin kaygısı vardır ama bir şekilde ne yapmışsınız? Bir ekonomik anlamda, üretim anlamda, finansal anlamda bir aşmışsınız. Yani aşmanız da gerekiyor. Yani bu anlamda da yani işte diyelim hani sanayi 4.0, Endüstri 4.0 için de bu belli altyapıyla ilgili ülkelerin yani bu şeyi yani eksiklikleri yerine getirmesi gerekiyor. Belki farklı ülkeler farklı zamanlarda bunu belki konuşacaktır ama yani Türkiye'nin bu anlamda özellikle diyelim dijitalleşme anlamda belki işte çok ağır sanayi ya da işte yüksek teknoloji ürün üretiminde çok hani işte Ar-Ge'de az önce bahsettik bir ilişkisi var. Orada çok iyi olmasak da bu dijitalleşme anlamında yani önemli bir aşama kaydettiğini söyleyebiliriz. Hatta mesela belli sektörlerde hani işte mesela şu anda diyelim yıllarca işte terörle diyelim uğraşmışız. İşte savunma sanayindeki üretilenler ürünler ya da işte şimdi diyelim ihracat yapılıyor. Ha, yani onu konuşuyoruz. Dolayısıyla yani belli sektörlerde de o rekabetçi avantajı, üstünlük, mutlak üstün, karşılaştırma üstünlüğü ise hani o üstünlüğümüzü de kullanarak belli sektörlerde bunu yapabiliriz yani. Hani onu ona göre hazırlık belki yapmamız gerekiyor. Tabii bu yalnız yani üretim anlamındaki sektörlerdeki değişimde değil. Aslında en önemlisi belki Didem bahsetti. Biraz bahsetti. Yani bu işte yeni mesleklerden bahsediyoruz. Becerilerden bahsediyoruz. Yani üniversitelerden diyelim işte bahsetmemiz lazım. Çünkü mezun ettiğiniz öğrenci eğer yeni döneme uyumlu değilse yani işte meslek yani yeni meslekler kapsamında bir eğitiminiz yoksa mezun olduğunda hani böyle bir yabancı gibi iş piyasasının dışında yeni gelişmelere bakıyorsa orada da hani birçok alanda aslında değişikliğe ihtiyaç var, yeniliğe ihtiyaç var. Eğitim sistemindeki değişime ihtiyaç. Üniversitelerin artık kendilerini işte sınıflandırması diyelim gerekiyor. Yani hani araştırma mı yapacak, öğretim mi yapacak, ne bileyim belli sektörlerde işte her üniversitede aynı fakültelerin olması mı gerekiyor? Yani bunları oturup Türkiye'nin yeniden gerçekten konuşması gerekiyor. Çünkü artık yani beceri ve eğitim, yani beceri de işte üretim için gerekli olarak meslekler. Meslekler belli becerileri gerektiriyor ve bu becerilerle eğitim arasındaki uyumun da olması gerekiyor. Yani bir sürü yeni diyelim mesleklere talep var ama bu eğitim verecek kimse olmayınca yani birçok dışarıda birçok insan işsiz ama belli sektörlerde inanılmaz talep var. Hani o arz talep dengesi, arz ve talebin çakışmaması yani bir taraftan işsizlik, bir taraftan işte bir talep. Dolayısıyla hani bir o uyumsuz bir şekilde giderilmesi gerekiyor. O yüzden hani böyle Endüstri 4.0 ya da Sanayi 4.0 denilince aslında yani hani bir bütün olarak aslında hani bakmak gerekiyor. Yani işte eğitimden yani bir de bir üniversite bahsediyoruz ama işte ilkokuldan ortaokuldan liseye yani hani işte belki herkesin üniversiteye gitmemesi yani herkes gitmek zorunda değil yani o belli diyelim meslekleri elde eden ya da mesleği olan kişilerin direkt diyelim iş hayatına girmesi ya da işte sanayide üretimde yer alması pek sonra eğitimle devam eder ayrı bir şey ama hani birçok değişikliği de aslında beraberinde getiren bir süreçten bahsediyoruz.
Mesela bununla ilgili Google'ın işe alım süreçleriyle ilgili bir örnek verebiliriz. Google işe alırken tabii şeyi ayrı tutuyor ama hani üniversite mezuniyetini ayrı tutuyor ama zorunlu koşmuyor. Üniversite mezunu olmak zorundasınız gibi zorunlu koşmayarak diğer taraftan kendi işine yarayacak işte becerilere, donanımlara, niteliğe sahip insanları almayı tercih ediyor. Ya da işte daha kolay eğitebileceği, işte ona gerekli beceri ve donanım kazandırabileceği insanları almayı tercih ediyor. Ama dediğim gibi şeyi de ayrı tutuyor tabii ki.
Akademik
işte,
kariyer.
Üniversite, üniversite mezunu olmasında ayrı tutuyor. Belki bilmiyorum ileride Türkiye'de de belki bununla ilgili bir dönüşüm yaşayabiliriz. Üniversite diploması istemeyebiliriz.
Şöyle mesela hani sanayide diyelim hani bazen işte konuşuyoruz mesela üreticiler ya da işte KOBİ'ler yani üniversite mezunundan ziyade yani ben diyor hani işe aldığımda hemen işte üretim sürecime dahil olabiliyorum yani. Çünkü zaman kaybetmek istemiyor. Yani aldığı, istihdam ettiği birisinin hemen işte uyumunu istiyor. İşte üretime katılmasını istiyor. Zaman kaybetmek istemiyor. Ayrıca bir maliyet yüklenip işte diyelim 6 ay iş öğrenme konusunda hani bir zaman ayırmak istemiyor. Çünkü maliyet, çünkü rekabet etmesi için işe aldığı her kişi bir şekilde hani işçilik maliyeti, birim maliyeti arttırdığı için yani özellikle bu dönemde bu rekabet açısından yani meslekli olması, işe uyumlu olması yani üniversite mezunu olmaktan çok daha şey olabilir. Yani önemli hale gelebiliyor.
Tabii ülkeler bazında rekabet edebilirlik anlamında konuştuk. Her ülkenin işte kendine has, işte hem bu anlamda, dönüşüm anlamında hem tehditleri, hem fırsatları, hem iyi yanları, hem kötü yanları muhakkak ki olacaktır, ama Türkiye anlamında, Türkiye'nin bu rekabet koşullarına ayak uydurabilmesi anlamında ben Türkiye'nin oldukça önemli ve stratejik bir konumda olduğunu düşünüyorum ve sahip olduğu demografik yapı anlamında ve genç nüfusunun oranın oldukça yüksek olması anlamında ben Türkiye'nin önemli bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Ama iş gücü profiline de bakacak olursak, yani İşte biraz istatistikleri karıştıracak olursak, işsizlik anlamında Türkiye'de şu anda önemli bir problem var. %14.7'lik bir problem söz konusu. Bunun işte genç nüfus anlamında 15-24 yaş grubunu kapsayan grup anlamında bakıldığında bu oranın %26'larda olduğunu, diğer yandan ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının yine %25'ler civarında olduğunu. Dolayısıyla Türkiye'nin bu aktif ve genç dinamik yapısını, nüfus yapısını çok iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Avrupa'da Türkiye, Avrupa anlamında Avrupa ile kıyaslandığında en genç nüfus potansiyeline sahip ülke. Dolayısıyla Avrupa artık nüfusun yaşlanan bir ülke olması nedeniyle Türkiye bu anlamda iyi, yani rekabet koşulları anlamında oldukça olumlu yönde, olumlu bir yolda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii gençlerle ilgili özellikle nitelik kazandırılması anlamında, istihdam edilmesi anlamında Türkiye'de kalkınma planlarında, eylem planlarında, işte politikalarda yeni yeni işte bir takım teşvikler, bir takım uygulamalar, bir takım politikalar söz konusu. Ama tabii ki bu oranların kısa vadede düşürülmesi şart. Dediğimiz gibi Türkiye'nin bu genç nüfusunun ekonomik büyümeye de itici bir güç olacak şekilde kullanması gerekiyor. Çünkü artık bu nüfusun yapısında da değişim söz konusu. Hani önceden biz X ve Y kuşaklarından bahsediyorduk, ama artık bir de teknolojiyle büyüyen bir yeni kuşak söz konusu. Z kuşağı söz konusu. Dolayısıyla bu kuşağın da yapısına uygun olarak aslında gelecekte çalışma yaşamı ona göre tesis edilecek belki de. Çünkü XBY kuşağından çok farklı, her anlamda çok farklı yeni bir kuşak gelişiyor. Dolayısıyla bu kuşağa da bağlı olarak dediğimiz gibi o dijital çalışma hayatı dediğimiz dijital çalışma yaşamına aslında çok yabancı olmayarak yetişecekler şu anki Z kuşağı. Ama mevcut işte yetişkinlerden bahsedersek, mevcut iş gücünden bahsedersek, işte 16 ve 65 yaş grubu arasında yetişkinlerden bahsedersek bu dijital çalışma hayatına belki de hızlı bir şekilde uyum sağlayamayabilecekler. Hani hem yetişkin eğitimleri diyoruz, hem hayat boyu eğitimleri diyoruz. Eğitimin sürekli olması, işte bu değişen koşullara ayak uydurması anlamında, kendini gereken koşullar anlamında yetiştirilmesi diyoruz. Bu anlamda belki de bu mevcut iş gücü buna uyum sağlama anlamında çok da hızlı olmayacak. Önemli olan o Z kuşağına yapılacak olan, şimdiden yapılacak olan yatırımlar belki de uzun vadede onların beceri kazandırılması, beceri dönüşümleri anlamında önemli olacaktır. Dediğimiz gibi dünyanın işte dijital anlamda topyekün değiştiğini, dijital bir çalışma hayatının temellerinin atılmaya başlandığından bahsediyoruz. Burada dijitalleşme, işte küreselleşme, demografik değişimlerin hem yaşamlarımızı, kültürlerimizi, toplumumuzun üzerinde de önemli, derinden etkileri olacağı kesin. Dolayısıyla bu sürekli ve hızla yaşanan değişimde sahip olduğumuz işleri ve nasıl çalıştığımızı da ya da çalışacağımızı da bu anlamda anlamak gerekiyor. Ya da bu dijital çalışma hayatı neler getirecek ya da neler götürecek, artıları neler, eksileri neler. Bunu bu anlamda iyi hesap etmek gerekiyor. Yine teknoloji bir yandan tabii ki yüksek bir üretkenlik artışı sağlayacak. Daha iyi hizmetler, işte daha refah belki yaşam kapasitesini arttıracak. Diğer yandan işte yeni iş modelleri getirecek, yenilikçi çalışma şekilleri getirecek. Ama olumsuz tarafı da belki de şu anki işte niteliksiz, kalifiyesiz olan iş gücü ne yapacak? Buna uyum sağlayabilecek mi, yoksa işsiz mi kalacak? Bununla ilgili konuşulan şeyler arasında işte bu bahsettiğim iş gücü eğer işsiz kalırsa böyle bir ortamda işte evrensel gelir, temel gelir desteği uygulanabilir mi şeklinde bir takım tartışmalar da var.
Bu da tabii yani işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde daha çok belki tabii yani hem işsizlik oranı yüksek hem de bu dönüşümle beraber yeni işte işsiz kalacak diyelim hani daha niteli düşük iş gücünün de bir anlamda işsizlik grubuna katıldığını gözünde bulunursa hani sosyal anlamda gerçekten burada da hani farklı çözümler getirmek gerekiyor.
Tabii diğer yandan işte çok sayıda dijitalleşmenin ortaya çıkacağından bahsettik ve bu yeni işlerin yanında yeni istihdam alanları da oluşturacak. Bunlardan bir tanesi de belki de bilgi iletişim teknolojisi alanındaki istihdam sağlanacak alanlardan bir tanesi. Bunlardan bir tanesinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta standart dışı işler diye bahsettiğimiz işte serbest piyasa, serbest meslek sahipleri, işte yarı zamanlı çalışanlar, az önce bahsettiğimiz grup içerisine yer alacak olanlar belki de işte işsizlik durumuyla karşı karşıya olacak olanlar. Dolayısıyla bunların da yani dünyada konuşulan o temel evrensel gelir anlamında yani işte iş gücünün korunması, işçinin korunması anlamında tartışılan konulardan bazıları. Diğer taraftan tabii ki bu dönüşümün dediğimiz gibi çalışanları zorlayacağı ve bir kutuplaşmaya da neden olacağı tartışılıyor. Şöyle ki işte teknoloji tabanlı bir yaratıcı yıkımın gerçekleştiği bir dönüşüm söz konusu. Ve bu dönüşümde her zaman olduğu gibi işte çok yüksek nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç tabii ki artacak. Ama diğer yandan çok düşük nitelikte olan ihtiyaçlı nitelikte çalışanlara da aslında ihtiyacın artacağı ya da sabit kalacağı ama orta düzeyde olan yani orta sınıfın bu dijitalleşmenin etkisiyle aslında yok olabileceği dediğimiz gibi o işsiz sınıfında büyük bir olasılıkla bu sınıftan çıkacağı söylenenler arasında tartışılan konular arasında. Diğer yandan iş dünyasının geleceğinde bir toparlayacak olursak işte organizasyon yapılarının değişmesi, küreselleşmenin bunu tetiklemesi, demografik değişimlerin neden olması gibi birçok neden bu iş dünyasının değişiminde bu dinamik sürecin hayatımıza girmesine sağlayacak. Diğer yandan Türkiye'nin iş gücü potansiyeli anlamında gençlerin ne kadar dinamik ve önemli bir potansiyeli olduğunu söyledik. Burada tabii işin geleceğinin yani dijitalleşen iş dünyasının iş gücündeki becerileri de değiştireceğinden bahsetmemiz gerekiyor. Sahip olunan becerilerin yani şu an sahip olunan becerilerin gelecek için herhangi bir garantisi yok. Tamamen değişebilir. Dolayısıyla becerilerin statik olmadığını ve çalışma hayatına eklemlenerek becerilerinin de güncellenerek ince ayarlamaların yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Sadece insanların yani bireylerin becerilerinin dönüşümü değil, aynı zamanda işte birey, robot, insan makine etkileşimi gibi yeni şeylerin de ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yani insan birey birey değil de işte belki de birey makine etkileşimi nasıl olacak, nasıl çalışacaklar şeklinde de yeni şeylerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu becerilerde aslında hem ulusal raporlarda becerilerle ilgili bir takım şeyler var. Ama tam bir strateji haline getirilmemiş, çok böyle bölük pörçük. Diğer taraftan OECD'nin önemli raporları var bunlarla ilgili. İşte önemli projeksiyonlar var. 2020'de yani bundan bir yıl sonra becerilerde nasıl bir dönüşüm olacak? Ya da işte 10 yıl sonra nasıl bir dönüşüm bekleniyor şeklinde. Böyle sistematik, standartize edilmiş önemli şeyleri var, raporları var. Türkiye'nin de tabii ki böyle bir dönüşüm, beceri dönüşüm stratejisine ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu beceriler nasıl olacak? Biraz buna değinecek olursak. Beceriler dediğimiz işte sosyal duygusal becerilerin ön plana çıkması, üst bilişsel becerilerin ön plana çıkması, karmaşık problem çözebilme, eleştirel düşünebilme, yaratıcılık, işte duygusal zeka, muhakeme ve karar verebilme, müşteriye yönelik olma gibi böyle zihinsel esneklik gibi bir takım becerilerin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Hali hazırda zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 vizyonunda da buna benzer, yani buna yaklaşık beceri kazandırma anlamında önemli adımları da var. Son okuduğum bir haberle Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka uygulamaları anlamında bir yeni bir dersin verileceğini okudum. Bu da tabii ki dediğimiz gibi bahsettiğimiz şeylerde bu uyum sağlama anlamında, beceri kazandırılmada öne çıkan, yapılması gereken, atılması gereken adımlardan olduğunu söyleyebiliriz.
Aslında hani önümüzdeki dönemlerde belki yani hiç duymadığımız bazı mesleklerin ortaya çıkmasına, mevcut var olan birçok mesleğin de belki ortadan kalkmasına, dolayısıyla onu yaratıcı yıkım dediğimiz o hani teknoloji nedeniyle bir anlamda birçok değişikliğin hem firma düzeyinde, eğitim düzeyinde, işte üniversitelerde birçok alanda bunun gerçekleşeceğini herhalde beklememiz gerekiyor.
Tabii iş dünyasının aradığı nitelikler anlamında da bir farklılaşmadan bahsettik. Tabii Türkiye'de artık yüksek genç işsizlik oranlarından bahsetmek istemiyoruz. Bu işsizlik oranlarında umarım yakın zamanda önemli adım, bu atılan adımlar neticesinde önemli oranlarda düşer. Yine NEET oranlarındaki düşmelerin önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu anlamda yani 4.0 anlamında uyumun Türkiye'nin yakalamış olduğunu düşünüyorum ve bu uyumu sağlayacak olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar büyük firmalar belki şu an bunu konuşuyor olsa da uzun vadede bunun genele yayılabileceğini düşünüyorum ve en önemli altını çizmemiz gereken şey de nitelikli iş gücüne ihtiyaç, duyulan ihtiyaç ve bunların becerilerinin kazandırılması, hem mevcut bireylerin kazandırılması hem de işte belki anaokulundan başlayarak bu bahsettiğimiz sosyal ve duygusal becerilerin kazandırılmasının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili Türkiye'de hem yetişkin eğitimleri hem hayat boyu eğitimler hali hazırda devam ediyor ama maalesef bunların çok da etkili, çok da verimli olduğunu söylemek zor. Bunları daha etkili, daha verimli hale getirmek önemli.
Zaten hepsi de uzun vadeli hedefler olarak ortaya konuldu. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım, katkılarınız için. Sağ olun. Efendim, bu hafta teknoloji, inovasyon ve kalkınma ilişkisinden söz ettik. Konuklarımız Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Kocaydı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Zeynep Yıldırım hazırladı, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz'dı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.